Ayrım 6. Sayfa 83. Bölüm 3. Genel evden beyaz eve. Bir posta pulu Birleşik Devletler'in Nikaragua'nın gelmiş geçmiş en çetin önderini azletmesine sebep olmuştur. Bugün hala yankılanan olaylar zincirini harekete geçiren bu pul herhalde tarihin en tesirli puludur. Piyasaya sürülmeseydi Nikaragua uzun zaman önce huzurlu ve zengin bir ülke haline gelmiş olabilirdi. Halbuki bugün ülke kronik yoksulluk ve istikrarsızlık içinde bir rekabet kazanı ve tekrarlanan Amerikan müdahaleleri için bir sahnedir. Dikkatsiz gözler pulun ne kadar ilginç olduğunu fark etmez. Mor renklidir ve üzerinde göl kenarında tütmekte olan bir yanardağ vardır. Kenarlarında Nicaragua, Correos, 10 centavos ve altta küçücük harflerle American Bank Note Company New York yazmaktadır. 1900'de piyasaya sürüldüğünde Nikaragua modernleşme devriminin tam ortasındaydı. Pul Nikaragua'nın bugün nerede olabileceğini dokunaklı bir şekilde hatırlatır. 19. yüzyılın sonlarında toplumsal ve siyasi reform fikri Orta Amerika'yı kasıp kavurdu. Avrupalı filozoflardan ve ulus mimarlarından ilham alan ileri görüşlü önderler, ülkelerinin gelişimini donduran feodal düzeni kaldırma arzusu içindeydiler. İşlerinden biri olan Nikaragua Başkanı José Santos Zelaya, milliyetçi ilkeleri o kadar fazla ciddiye aldı ki Birleşik Devletler onu iktidardan devirmek zorunda kaldı. Zelaya portrelerinde örneğin günümüzde Nikaragua'nın 20 kordo balık magnotunu süsleyen gibi etkileyici bir yüz ifadesine, zarifçe burulmuş bir bıyağa ve sabırsız bir enerjiyle parlayan delici gözlere sahip görünmektedir. Genç bir adamken öyle umut vaat ediyordu ki, albay ve kahve çiftçisi olan babası onu Avrupa'da okuttu. Mezun olduktan sonra Belçikalı karısıyla memleketine dönüp laiklik ve radikal reform ilkelerini temsil eden Liberal Parti'ye katıldı. 1893'te uzun zamandır iktidarda olan muhafazakarlar, kendi işlerinde çatışmaya boğulmuşlarken, o ve birkaç liberal yoldaşı bir ayaklanma organize ederek onları kolayca alaşağı ettiler. Birkaç ay sonra Zelaya ülkenin yeni önderi olarak ortaya çıktı. Zelaya 40. yaş gününe 6 hafta kala Nikaragua'nın başkanı sıfatını aldı. Devrimci bir program ilan ederek ülkesini uzun ve derin uykusundan uyandırmayı hedefledi. Yollar, limanlar, demir yolları, hükümet binaları ve 140'ı aşkın okul yaptırdı. Managua'nın sokaklarını asfaltlatıp sokak lambalarıyla donattı ve ülkenin ilk otomobilini ithal ettirdi. Evliliği ve boşanmayı yasal hale getirdi. Hatta gençlik ve asiler gibi adları olan takımların bulunduğu ülkenin ilk beyzbol ligini başlattı. Ticari faaliyete destek verdi, özellikle de yeni gelişmekte olan kahve sanayine. Dış işlerinde ise 5 küçük Orta Amerika ülkesini birliğe teşvik etti ve Nikaragua'yı dünya sahnesine çıkartacak büyük projeyi hararetle ele aldı. Okyanuslar Arası Kanal. Ulysses S. Grant'tan beri tüm Amerikalı başkanlar kanal projesinde ısrar etmişlerdi. 1876'da bir hükümet komisyonu olası güzergahları inceleyip Nikaragua'yı kat eden güzergahın kanalın inşası ve bakımı açısından diğer güzergahlardan daha büyük avantajlara, mühendislik, ticari ve ekonomik açılarından ise daha az zorluğa sahip olduğu sonucuna vardı. Proje yavaş yavaş hız kazandı. 1889'da kongreyle sözleşme imzalayan özel bir şirket, Nikaragua'nın Atlantik sahilinin yakınında deniz dibini tarama çalışmalarına başladı. Sermayesi yetersizdi ve Zelaya'nın iktidara geçmesinden bir süre önce iflas etti. Bu başarısızlık bir grup insanı mutlu etmişti. Bunlar Panama'da Fransız mühendislerin kanal inşa etme teşebbüslerinin başarısız olduğu koca bir araziye sahip, merkezi Paris'te olan bir konsorsiyumun üyeleriydi. Bu adamlar arazilerini satabilirlerse çok zengin olacaklardı. Olası tek müşteri Birleşik Devletler'di ama o da Nikaragua hattına göz dikmişti. Washington'ın rotasını değiştirmeye ikna etmek için çok ince bir lobici seferberliği gerekecekti. Konsorsiyum bu seferberliği yönetmek üzere iş hayatının gerekleri konusunda hükümeti herkesten daha iyi yönlendirebilecek becerikli bir New York avukatını tuttu. Amerikan şirketleri 19. yüzyıl sonlarında muazzam büyüklüklere ulaşırken çok sayıda örgütsel ve siyasal sorunla karşılaşmışlardı. Birçoğu William Nelson Cromwell'den yardım istemişti. Cromwell açık mavi gözleri, pürülsüz teni ve kar beyazı uzun bukleleriyle neredeyse tuhaf bir görünüşe sahipti. Bu acayip görünüşün ardında fevkalade keskin bir zeka yatıyordu. Cromwell'in ticari başarıları efsanevi boyuttaydı. Sosyete güzeli kadar tatlı tebessüm edebiliyor diye yazmıştı bir gazeteci. Ve aynı anda ticari hasmına öyle bir darbe indirebiliyor ki onu finansal düğümler içinde çaresiz bırakıyor. Şirketler hukuku üstadı ve iş bitirici bir Washington lobicisi olan Cromwell, Fransız Kanal Konsorsiyumu için ideal bir iş ortağıydı. 1898'de konsorsiyum başkanı Philip Bunau Varia ona yıldırıcı bir görev verdi. Birleşik Devletler'in kanalı Nikaragua'ya değil Panama'ya inşa etmesini sağlamak. Cromwell'in ilk hamlesi çalışmaların Nikaragua'da başlaması için gerçekleştirilen ağır ancak emin ilerlemeye mani olmaktı. Bunu Kongre ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki dostlarının yardımıyla tekrar tekrar yaptı. Derken 1901'de Başkan McKinley'in öldürülmesi, deniz kuvvetlerine hararetle inanan Theodore Roosevelt'i göreve getirdi. Roosevelt kanalı nereye olursa olsun süratle inşa ettirmeye kararlıydı. 1902'de Kongre'de Nikaragua'dan geçen kanalı yaptırmak için 140 milyon dolar tahsis etmesini talep etti. Cromwell birkaç nüfuzlu şahsı yanına çekmeyi başarmıştı. Bunlara Cumhuriyetçi Parti'nin kıdemli önderi Senatör Mark Hanna da dahildi. İttifaklarını sağlama almak amacıyla Cumhuriyetçilere 60 bin dolar bağış yaptı. Para kanal şirketinden masraf olarak alınmıştı. Ancak bu dostlar bile Nikaragua önergesini bertaraf edecek kadar kuvvetli değillerdi. 9 Ocak'ta Temsilciler Meclisi 308-2 gibi caydırıcı bir farkla önergeyi onayladı. Cromwell'in yıllar boyu erteletmeyi başardığı müzakereler şimdi yeniden ortaya çıkmıştı ve davası elden gidecek gibi duruyordu. Ancak kaderin bir cilvesiyle kazanması mümkün olabilirdi. Kader gerçekten de American Bank Note Company kılığında müdahale etti. Birkaç başka ufak ülke gibi Nikaragua'da posta pullarını üretmesi için bu tanınmış New York şirketini tutmuştu. Şirketin tasarımcıları Nikaragua'nın en dikkate değer yerlerini gösteren pullar üretmişlerdi. Aralarında kraterinden ince bir duman sütunu yükselen görkemli Momotombo yanardağının resmedildiği bir dizi pul da vardı. Günün birinde Fransız Kanalı Konsorsiyumu'nun Washington'daki kurnaz lobicilerinden birisi Nikaragua'dan gelen bir mektubun üzerinde bu pullardan gördü. Pul ona tarihin akışını değiştiren fikri verdi. Rastlantı olarak 1902 yılı Karayipler'de sıra dışı volkanik etkinliğin görüldüğü bir seneydi. Mayıs'ta tahrip edici bir patlama Martinik adasında 30 bin insanın ölümüne sebep oldu. Ardından St. Vincent'te bir patlama daha gerçekleşti. Amerikan gazeteleri yanardağların yıkıcı gücüyle ilgili dehşet verici hikayelerle dolup taşıyordu. Ve toplum birkaç ay boyunca bir tür yanardağ çılgınlığına boğulmuştu. Cromwell bu tesadüften muazzam ölçüde yararlanabileceğini fark etti. İlk olarak daha sonra yanlış veya fazlaca abartılmış olduğu ortaya çıkan Momotombo yanardağının patlayıp sismik sarsıntılar tetiklediğine dair kısa bir makaleyi New York Times gazetesine koydurdu. Ardından Momotombo pullarından bir deste toplayarak onları Nikaragua'daki volkanik aktivitenin resmi şahidi başlıklı kağıtlara yapıştırdı ve senatörlere yolladı. Küçük broşürler bariz bir mesaj gönderiyordu. Dumanı tüten bir yanardağ posta pullarında resmedecek kadar büyük coğrafi dengesizliğe sahip bir ülkede kanal inşa etmek delilik olurdu. Washington'da pek az insan Momotombo'nun neredeyse atıl olduğunu, önerilen kanal hattından 160 kilometreden daha uzakta olduğunu ve onu bir pulda resmetme fikrinin Nikaragua'dan değil, New York'taki tasarımcılardan çıktığını biliyordu. Pullar Washington'da elden ele gezerken Nikaragua ile Costa Rica'nın Nikaragua hattıyla ilgili onayı sağlama almak için epey kolay olacağını sandıkları bir seferberlik yöneten bakanları bir anda kendilerini zorluk içinde buldular. Senato'da kanal önergesiyle ilgili müzakere başladığında Mark Hanna Panama hattının lehine korkutucu fakat hayli gerçek dışı sözüm ona Orta Amerika'daki sismik tehlike noktalarını gösteren bir haritayla süslediği ateşli bir konuşma yaptı. Konuşması ve üstü kapalı lobici faaliyeti Cromwell'in paralel gayretleriyle birleşince istenilen sonuca ulaşıldı. Momotombo pullarının senatörlere ulaşmasından 3 gün önce 19 Haziran 1902'de 42-34'lük bir farkla Panama hattı onaylandı. Kısa süre sonra Beyaz Saray da fikrini değiştirip bu hattı kabul etti. Cromwell lobicilik hizmetleri karşılığında 800 bin dolarlık ücret aldı. Momotombo pulu oylamadaki tek etken değildi. Oylama Senato Dışişleri Komitesi'nin yöneticisi, Nikaragua hattı taraftarlarının öncülerinden Alabamalı John T. Morgan ile Panama tarafını kısmen onun ayağını kaydırmak amacıyla seçen Senatör Hanna arasında süregelen bir siyasi kavgaya arka plan görevi yapmaktaydı. Bazı senatörler Kıstak Kanal Kurulu'ndan gelen bir son dakika haberinden etkilenerek Panama hattının daha avantajlı olduğu sonucuna varmışlardı. Diğerleri ise kanal şirketinin fiyatını 109 milyon dolardan 40 milyon dolara çekmesinden sonra bunun iyi bir iş anlaşması olacağını düşünüyorlardı. Bununla beraber tartışma tutanakları, senatörlerin yanardağları Nikaragua kanalına verebilecekleri zararla ilgili abartılı fikirlere sahip olduğunu göstermektedirler. Hem bu tutanaklar hem de kongre üyelerinin daha sonraki yorumları, Momotombo pulunun ve neticesinde ortaya çıkan yanardağ korkusunun Panama'nın seçilmesinde kesin bir rol oynadığına dair kuşkuya meydan bırakmamaktadır. Senatör Morgan oylamanın ardından fırsatçı ve tesirli Panama lobisinin meslektaşlarını namussuzca yanılttığından yakındı. Haklıydı fakat sonuç değişmiyordu. 29 Haziran'da Başkan Roosevelt Panama'da kanal inşaatının başlamasını onaylayan yasaya imzasını attı. Günümüzde oradaki Okyanuslar Arası Kanal Müzesi'nde Momotombo pulları sergilenmektedir. Kanalın Nikaragua'da yapılacakmış gibi göründüğü yıllarda Amerikalı yetkililer Başkan Zelaya ile iyi anlaşıyorlardı. 1898'de Managua'daki Amerikan elçisi yazdığı bir notta Zelaya ile ilgili olarak Nikaragua'nın insanlarına elinden geldiği kadar iyi hükümet etmekte. Kendi işleriyle uğraşan ve siyasete karışmayan yabancılar tamamen koruma altında demişti. İki yıl sonra Dışişleri Bakanı John Hay, Zelaya'nın kabiliyetini, üstün kişiliğini ve doğruluğunu övmüştü. Kanalın Karayipler'deki ucu olması planlanan San Juan del Norte'deki Amerikan konsolosu, onun Orta Amerika'daki en kabiliyetli ve kuvvetli adam olduğunu söylemiş ve toplum tarafından çok seviliyor ve onları harika bir şekilde yönetiyor diye belirtmişti. Kongrenin Panama hattına onay verişinin ardından bu hayranlık hızla yerini küçümsemeye bıraktı. Bir vakitler Zelaya'nın Orta Amerika Birliği'ni destekleme seferberliğinin asilce olduğunu düşünen Amerikalı görevliler, şimdi bunu istikrar bozucu buluyorlardı. Zelaya'nın Amerikan şirketlerini düzene sokma çabaları, bir zamanlar kendine güvenli milliyetçiliğin göstergesi olarak ele alınmıştı. Ama artık muhalifçe görünmekteydi. Amerikalı tarihçi John Ellis Findling, Nikaragua artık Dışişleri Bakanlığı'nın gözünde ileride işe yaraması olasılığından dolayı ihtimam gösterilecek veya üstüne titrenecek bir ülke değildi diye yazmıştır. Şimdi daha ziyade dikkatle gözetilecek ve hizada tutulacak bir ülke olmuştu. Başkan Roosevelt kanal projesine aşırı bir şevkle atıldı. Ancak Panama'da herhangi bir şey inşa etmeden önce çözmesi gereken bir sorun vardı. Panama Cumhuriyeti diye bir şey yoktu. Panama, Kolombiya'nın eyaletiydi ve Kolombiyalı önderler niyetlenilen kanal bölgesi üzerindeki hakimiyetlerinden Birleşik Devletler'in daha çok para vermesi durumunda tekrar düşüneceklerini belirtmiş olsalar da vazgeçmeye istekli değillerdi. Roosevelt Dışişleri Bakanı Hay'e, "Sanıyorum iki seçenek var." diye yazdı. "Bir, Nikaragua'yı kabul etmek, iki, mecbur olunduğunda Bogota'daki budala ve katil ruhlu fırsatçılarla daha fazla muhatap olmadan Panama hattını sağlam almak için bir şekilde müdahale etmek." Biraz düşündükten sonra ikinciyi seçti. Birleşik Devletler'in ihtilal körüklemede pek az deneyimi vardı. Sadece bir örnek vardı. 10 sene önce Amerikalı diplomat John L. Stevens, çok az kamusal desteğe sahip bir grup insanın Hawaii hükümetini devirmesini sağlayan basit bir plan oluşturmuştu. Roosevelt bu planı Panama'ya uydurmaya karar verdi. Panamalı devrimcileri Kolombiya'ya karşı bağımsızlıklarını ilan etmeye teşvik edecek, onlara çabucak diplomatik tanıma sağlayacak ve ardından da Kolombiya ordusunun kontrolü tekrar ele geçirmesini engellemek için Amerikan birliklerini kullanacaktı. 2 Kasım 1903'te Panama'nın Karayipler'e bakan kıyısındaki Colon'da demir atmış Amerikan hücum botu Nashville'in binbaşısı, Washington'dan ister hükümetten olsun ister isyancı olsun saldırı niyetiyle karaya çıkmaya çalışan tüm silahlı güçleri engelleme emri aldı. Kafası karışmıştı çünkü ortada bir ihtilal yoktu. Ertesi gün ise ihtilal başladı. Çarçabuk toplanmış bir grup asi eyalet başkenti Panama City'de Panama'nın bağımsızlığını ilan etti. Panama City'de askeri kışla yoktu. Ancak kolonda büyükçe bir tane vardı ve komutanı isyan haberine anında reaksiyon gösterdi. 500 adamlık bir kuvvet toplayıp demiryolu istasyonuna kadar şehirde bir yürüyüş yaptırdı ve bir trenin onları Panama City'ye götürmesini istedi. Kolon demiryolu istasyonunun Amerikalı yöneticisi tek vagonun kullanılabilir durumda olduğu yalanını söyledi. Yılmayan komutan kurmay subaylarıyla beraber besbelli asileri büyük bir kuvvet olmadan da ezebileceğini düşünerek trene bindi. Tuzağa düşmüştü. Amerikalılar önceden telgraf çekip o ve adamlarının trenden indikleri sırada tutuklanmasını ayarlamışlardı. Dixie adında ikinci bir Amerikan savaş gemisi 5 Kasım'da kolona demir atıp karaya 400 bahriyeli çıkardı. Ertesi gün Birleşik Devletler isyancıları yeni Panama Cumhuriyeti'nin liderleri olarak resmen onayladı. Kolon'un yakınındaki sularda 8 savaş gemisi daha süratle belirerek Kolombiya gemilerinin isyancı eyalete yaklaşmasını imkansız kılan bir abluka oluşturdu. Bir tarihçi bunu dünyanın gördüğü en utanmaz ve başarılı savaş gemisi diplomasisi eylemi olarak tanımlamıştır. Roosevelt bile yaptıklarına dair karışık hisler içinde gibiydi. Önce reddetmeye kalktı. Bir muhabire ben kıstaktaki ihtilali körüklemedim diye tepki verdi. Bundan kısa bir süre sonra Kolombiya'nın tamamen beceriksiz liderlerinin belirgin ikazlara rağmen kanal antlaşmasını onaylamayı aptalca reddederek Panama'yı kaybettiklerini ileri sürdü. Kendi sözleriyle kendini kandıramadığı belli oluyordu. Çünkü bir sonraki bakanlar kurulu toplantısında başsavcı Philander Knox'tan harekatı temize çıkarmak için kullanabileceği yasal bir gerekçe bulmasını istedi. Ah sayın başkan diye karşılık verdi Knox. Bu muazzam başarıya hukuksuzluk lekesi sürülmesin. İthamlara karşılık verebildin mi diye kaygıyla sordu Roosevelt. Verebildin mi? Savaş Bakanı Elihu Root iğneleyici bir dille kesinlikle verdiniz Sayın Başkan diye yanıtladı. İfalle suçlanmıştınız ve neticede tecavüzden suçlu olduğunuzu kanıtladınız. Nikaragua'da Başkan Zelaya bu olayları dikkate değer bir soğukkanlılıkla izlemekteydi. Ne kanalı kaybetmeye ne de yakındaki bir ulusu ikiye bölen Amerikan eseri devrime karşı bir öfke dile getirdi. Onun yerine ayaklanmanın birkaç hafta ardından Panama Cumhuriyeti'nden gelen bir heyetin şerefine akşam yemeği düzenledi ve hükümetlerini tanıdı. John Ellis Findling'in de açıkladığı gibi bunu yapmak için iyi sebepleri vardı. Zelaya'nın kanal hattını kaybetmesinin ılımlı karşılayışı kıstaktaki iki yeni etkenle açıklanabilir. Birincisi 1902 ve 1903 Orta Amerika için barış içinde geçen yıllardı ve Zelaya bu zamanı kendi önderliği altında yeni bir Orta Amerika Birliği oluşturmaya başlamak için kullandı. İkincisi o Amerikalı ve Nikaragualı iş adamlarına büyük ve kar potansiyeline sahip imtiyazlar vermeye başlamıştı. Birleşik Devletlere ait bir kanal büyük ihtimalle bu politikaya zorluk çıkarırdı. Günümüze kadarki tüm idealistler ile ütopyacılar gibi Zelaya'da 1821 ile 1838 arasında var olan Birleşik Orta Amerika'yı yeniden inşa etme hayalini kuruyordu. 1902'de diğer 4 Orta Amerika ülkesinin Guatemala, El Salvador, Honduras ve Costa Rica başkanlarını yeniden birleşme sürecini başlatacağını umduğu bir konferansa çağırdı. Burada bir dizi hoş uzlaşma yaşandı. Ancak çok geçmeden kıstaktaki muhafazakarlarla liberaller uzun yıllar boyunca sürmüş olan çatışmalarına yeniden gömüldüler. Zelaya önce siyasi baskı uygulayarak ve ardından da Honduras ile El Salvador'a askeri birlikler göndererek arzusunu empoze etmeye çalıştı. Panama Kanalı inşaatının başlamasıyla birlikte Amerikalı yetkililerin bu tür serüvenlere ne gözle baktığı çok müphem hale geldi. Zelaya'nın aralıklı askeri baskınları Washington'da bazı kişileri kaygılandırsa da muhtemelen Birleşik Devletler'in onun devrilmesine karar vermesine yetmezdi. Ülkesinde demokrasinin inceliklerine dikkat etmemiş olması da aynı şekilde yetersizdi. Fakat Zelaya günahlarına dengeyi onun aleyhine çevirecek bir üçüncüsünü ekledi. Ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan şirketleriyle tekrar tekrar ihtilafa düştü. Zelaya'nın tüm başarılarının içinde en büyüğü Nikaragua'nın ulusal birliğini sağlamasıdır. Onun gayretleri sayesinde Nikaragua'nın doğu kıyısındaki gelişmekte olan limanları ve bunların etrafını saran tropikal doğayı uzun zamandır kontrol altında tutmuş olan Britanyalılar nihayet buralarda hak iddia etmeyi bıraktılar. Onlar gidince yerlerini Amerikalı iş adamları aldı. Bir düzineden fazlası Zelaya'nın hükümetinden ormancılık, madencilik ve belirli başka alanlarda imtiyazlar aldılar. Daha sonra ise bunlardan birkaçı onun aleyhine dönüp yardım için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdular. Bunların en hırçınlarından biri Bostonlu kereste tüccarı George D. Emery'di. 1894'te Emery, Doğu Nikaragua'daki bir ormandan maun, sedir ve bunun gibi kaliteli ağaçlar kesmek için imtiyaz aldı. Birkaç sene içerisinde Pullman Palace Car Company ve benzer şirketlerin başlıca maun tedarikçisi haline gelmişti. 1500'den fazla Nikaragualı işçi çalıştırıyor, hükümete imtiyaz ücreti olarak yılda 40 bin dolar ödüyor ve Amerikan yatırımının 2 milyon dolarını temsil ediyordu. Emery'nin imtiyaz anlaşması ona iki şart koşmaktaydı. Ormanının özel avlanma bölgesinin içinden geçen bir tren yolu yaptırması ve kestiği her ağaç için iki fidan dikmesi. İkisini de yapmadı. Hükümet ısrara başlayınca Zelaya'nın tacizine ve ezici sömürüsüne karşı korunması için Birleşik Devletler'den yardım talep etti. Başkan Roosevelt, Emery gibi iş adamlarının şikayetlerine fazla kulak asmazdı ve Zelaya'yı ezmek için hareket edip etmediği sorusu yıllardır Nikaragualı tarihçilerin merakını uyandırmaktadır. Roosevelt'in Amerikan emperyalizminin kurucularından biri olduğu düşünülür. Küba'daki renkli maceraları, Birleşik Devletler'in dünya meselelerinde yanında hep bir büyük sopa bulundurması gerektiğine dair hala dillerden düşmeyen beyanı ve Panama'da yapmacık bir ihtilal sahnelemedeki hevesi bu tanıma katkıda bulunmaktadır. Ancak eksiktir. Roosevelt yabancı uluslarla sorunları mümkün olduğunca barış içinde çözmeye istekliydi ve başkanlığı boyunca Birleşik Devletler'in can kaybının olduğu bir tane bile çatışma başlatmamış olmasıyla gurur duyardı. Orta Amerika'da uzun zaman egemenliğini sürdürmüş olan tembel yönetici sınıfları ise hiç tahammülü yoktu. Kıpır kıpır zekasız, sabırsız enerjisi ve ateşli reformculuğuyla José Santos Zelaya'da kendisinin yansımasını görmüş bile olabilirdi. 1908'de Nikaragualı öndere hala büyük ve iyi dostum diye hitap etmeye devam etmiştir. Yine de Roosevelt, Zelaya'nın devrilmesinden dolaylı olarak sorumluydu. Çünkü bunu savunan prensibi o ortaya koymuştu. 1823'ten beri Birleşik Devletler'in Batı yarı küredeki politikası, Birleşik Devletler'in Avrupa'nın Amerika kıtasında olayları etkilemek için herhangi bir girişimine tahammül etmeyeceğine dair tek yanlı bir deklarasyon olan Monroe Doktrini tarafından şekillendirilmişti. Panama Kanalı için çalışma başladığında Roosevelt daha da ileri gitmeye karar verdi. 1904'te Monroe Doktrinine, Birleşik Devletler'in Batı yarı küresine müdahalenin gerekli olduğuna karar verdiği bütün ülkelere müdahale etme hakkını savunan Roosevelt sonucunu ekledi. Eğer bir ulus toplumsal ve siyasi meselelerde makul bir verimlilik ve terbiye ile davranabileceğini gösteriyorsa, tertipli ise ve görevlerini yerine getiriyorsa, Birleşik Devletler'in müdahalesinden korkmasına gerek yoktur. Tekrarlanan hatalar veya uygar toplumun bağlarında gevşeklik yaratan bir iktidarsızlık, Amerika'da başka her yerde olacağı gibi medeni bir ulusun müdahalesini gerektirebilir. Ve Batı yarı küresine Birleşik Devletler'in Monroe doktrinine bağlılığı Birleşik Devletleri, istemeyerek de olsa göze batan bir hata veya iktidarsızlık durumunda uluslararası barış gücünü kullanmaya zorlayabilir. Roosevelt'in başkanlığı 1909 Mart'ında bitti. Yerine geçen William Howard Taft iş adamlarına daha yakındı. Çok başarılı bir şirket avukatı ve eski savcı olan Philander Knox'u Dışişleri Bakanlığı'na atadı. Knox en dikkate değeri Carnegie Steel olmak üzere esaslı Amerikan şirketlerini temsil etmeye yıllarını vermiş, United States Steel ismini alacak şirketi kurmak için William Nelson Cromwell'le çalışmıştı. En hatırı sayılan müşterilerinin arasında Philadelphia'da kurulu La Luz ile Doğu Nikaragua'da kazançlı bir altın madeni imtiyazına sahip Los Angeles Mining Company'de vardı. La Luz'la olan mesleki ilişkisinin yanı sıra Knox şirketin sahibi Philadelphia'lı Fletcher ailesine siyasi ve sosyal açıdan da yakındı. Fletcher'lar şirketlerini alışılmadık ama etkili bir şekilde korumaktaydılar. Şirketi Gilmer Fletcher idare ediyordu. Kardeşi Henry Fletcher Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordu ve bir dizi etkili görevden sonra müsteşarlığa yükselmişti. İkisi de özellikle de 1908'de La Luz imtiyazını iptal etme tehditlerine başladığından beri Zelaya'dan nefret ediyordu. Knox Fletcher kardeşlerden cesaret alarak hevesle Zelaya'yı iktidardan indirmenin yollarını aramaya başladı. Kereste baronu George Emery ona yanaştığında bir bahane bulduğunu düşündü. Emory, Nikaragua'da maruz kaldığını iddia ettiği kayıpları Nikaragua hükümetinin telafi etmesini istemekteydi ve Knox davayı adeta kaptı. Washington'daki Nikaragua elçisine ülkesinin bu talebi sonuçlandırmadaki gereksiz, mazeretsiz ve erteleyici gecikmesinin Managua ile Washington arasındaki iyi niyeti tehdit ettiği uyarısında bulunan kaba saba bir not gönderdi. Knox'u büyük ölçüde şaşırtarak ve hatta belki de hayal kırıklığına uğratarak Zelaya tüm taleplerine karşılık verip Emory'nin ortaya koyduğu uzlaşmayı çabucak kabul etti. Anlaşma koşullarına göre Emory imtiyazdan vazgeçti, telafi olarak 640 bin dolar aldı. Knox'un öfkesi kısa süre içinde Zelaya'nın hayalindeki projenin, yani bir kıyıdan diğerine uzanacak demir yolunun maliyetini karşılamak üzere Avrupa bankalarından 1.25 milyon sterlinlik borç anlaşması imzalamasıyla yeniden alevlendi. Knox'un demir yoluyla alıp veremediği yoktu ama Zelaya'nın Amerika değil de Avrupa bankalarına borçlanarak ülkesini Birleşik Devletlere muhtaç olmaktan kurtarmaya gayret ettiğini gayet açık görebiliyordu. Bu kadarına dayanamazdı. Britanya ile Fransa hükümetlerinden borcu feshetmelerini istedi. Ancak bunu kibarca reddettiler. Borç 1909 yazında Londra ile Paris'te başarıyla yürürlüğe girmişti. Knox ile Washington'daki birileri birkaç yıldır Zelaya'nın ülkesine Panama kanalıyla yarışacak bir kanal inşa etmek için Avrupa ve Japon sermayeleriyle pazarlık yaptığı dedikodularını yayıyorlardı. Bu söylentiler doğru değildi ancak kanal fikrinin ilgisini çektiğini Zelaya da inkar etmiyordu. Aynı şekilde Birleşik Devletler dışında dostlara sahip olmanın Nikaragua'nın yararına olacağı doğrultusundaki inancını da saklamıyordu. Kendisi ve ülkesi için muazzam tasarılara sahip coşkun bir milliyetçiydi. Bir defasında Perulu bir vatandaşın sınır dışı edilmesini emretmesi ve Perulu'nun kendi hükümetine başvuracağı tehdidinde bulunması üzerine "Lütfen başvurun, Birleşik Devletler'le dalga geçen, Almanya'ya gülen ve İngiltere'nin üzerine tüküren ben, sizce sizin sefil Perunuzdan korkar mıyım?" Knox bütün bunları tahammül edilemez buluyordu. 1909 yazında Amerikan kamuoyunu Zelaya'nın aleyhine çevirmek için seferberlik düzenlemeye başladı. Nikaragua rejimini gaddar ve baskıcı olarak göstermek için Amerikalı bir tütün tüccarının kısa süre hapis yatması gibi Nikaragua'da baş gösteren birkaç ufak çaplı olayı gözüne kestirdi. Nikaragua'ya şiddetli anti-Zelayacı diplomatlar gönderip onların raporlarını basına sızdırdı. Amerikan gazeteleri kısa süre içinde Zelaya'nın Nikaragua'da bir dehşet saltanatı yürüttüğünü ve Orta Amerika'nın belası olduğunu haykırmaya başladılar. Sansasyoncu kampanyaları doruğuna ulaştığında Başkan Taft vakarla Birleşik Devletler'in böyle bir ortaçağ despotuna daha fazla tahammül ve ilgi göstermeyeceğini ilan etti. Birleşik Devletler Zelaya'nın siyasi ölüm fermanını bu beyanla imzaladı. Karayipler kıyısındaki ana kent olan Bluefields'daki Amerikalı iş adamları infazı yerine getirmek için kolları sıvadılar. Planlarını her adımda paylaştıkları Amerikan konsolosu William Moffett'in zımni onayıyla azimli eyalet valisi General Juan Jose Estrada ile beraber bir komplo kurdular. 10 Ekim 1909'da Estrada kendini Nikaragua'nın başkanı ilan ederek diplomatik tanınma için Birleşik Devletler'e başvurdu. Bu ihtilalin maliyeti sıra dışı bir beceriklilikle karşılanmıştı. Latluz madencilik şirketinin baş muhasebecisi, mütevazı bir muhafazakar aileden gelme gözlüklü katip Adolfo Diaz veznedar görevini yaptı. Bluefields'ın içinde ve eteklerinde faaliyet gösteren Amerikan şirketleri ona büyük meblağda paralar yolladılar. İhtilalin maliyeti 63 bin ile 2 milyon dolar arasında olarak tahmin edilmiştir. Estrada paranın çoğunu bir milis kuvveti toplayıp donatmak için kullandı. Ancak bu pek de yeterli bir kuvvet olamadı ve Managua'ya yürürken ormanda hemen bataklığa saplandı. Zelaya onu ezmek için birlikler yolladı. Gelişmeleri Washington'dan izleyen Knox hüsrana uğramıştı. İhtilali patlak vermişti ancak hızla dağılmaktaydı. Müdahale etmek için bir mazerete ihtiyacı vardı. Şansına Zelaya ona bu mazereti verdi. Estrada'nın asi savaşçılara çağrısı Orta Amerika'daki tüm diğer savaşçı çağrıları gibi düzinelerce Amerikalı serüvenci, paralı asker ve haydut çekmişti. Bazıları heyecan arayan madencilerdi. Diğerleri Bluefields'da veya başka sahil şehirlerinde Amerikalara ait şirketlerde çalışıyorlardı. Bir avuç da New Orleans'tan tekneyle gelmişti. İki tanesinin ismi Nikaragua tarihine kazınacaktı. Leroy Cannon Nikaragua'da kauçuk ticareti, El Salvador'da polis memurluğu ve Honduras'ta paralı askerlik yapmış bir Virginyalıydı. Emekli olup Guatemala'ya yerleşmişti. Fakat belli ki emeklilik ona göre değildi. Esra da ona Nikaragua'nın isyancı ordusunda albaylık teklif edince kabul etti. Cannon'un en yakın arkadaşı Orta Amerika Savaşları'nın bir başka gazisi, La Luz'da Madenler Mülkiyet Amirliği görevinden izin alıp gelen Teksaslı Leonard Gross'tu. Bu iki adam birkaç operasyonu beraber gerçekleştirdiler. Bunlardan birinin ardından ikisi de tutsak düştü. Ayaklanmayı bastırmak için gelen 500 hükümet askerini taşıyan deniz aracı Diamante'yi havaya uçurmak için San Juan nehrine mayın döşediklerini itiraf ettiler. İkisi de acele yapılan bir mahkemeyle ayaklanmaktan suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırıldılar. Zelaya merhamet yalvarışlarına kulak asmadı ve 17 Kasım 1909 sabahı idam mangası tarafından kurşuna dizildiler. İdamların haberi Washington'a ulaşır ulaşmaz Knox fırsatın üzerine atladı. Nikaragua elçisine Birleşik Devletler'in Amerikan vatandaşlarına böyle bir muamelede bulunulmasına bir saniye bile göz yummayacağına dair öfkeli bir not gönderdi. Esra da adamlarına muharip sıfatı verdiği için Knox, Cannon ve Gross'un savaş esiri statüsüne hak kazandığını savunan resmi bir hukuki görüş yayımladı. Bu Zelaya'yı savaş suçlusu yapıyordu. Knox, Guatemala, El Salvador ve Costa Rica'yı Zelaya'yı devirmek üzere Nikaragua'ya ordular göndermek için ikna etmeye çalıştı. Ancak üçü de reddettiler. Birleşik Devletler'in tek başına hareket edip etmemesine karar vermek Dışişleri Bakanı ile Başkan Taft'a kalmıştı. Kararlarını vermeleri zor olmadı. Bir Aralık'ta Knox, Washington'daki Nikaragua elçisine Zelaya'nın hükümetini şu an mevcut olan tahammül edilemez şartlardan tamamen arınmış başka bir hükümetle değiştirilmesini talep eden olağan dışı bir mektup yazdı. Nikaragualı ilkokul çocukları günümüzde hala bu mektubu işlemektedirler. Başkan Zelaya Orta Amerika'yı neredeyse kesintisiz olarak gerginlik veya kargaşa içine sokmasıyla ün salmıştır. Aynı şekilde yaygın olarak bilinilmektedir ki, Başkan Zelaya'nın rejimi altında cumhuriyetçi kurumlar sadece görünüşte var olur hale gelmiş, kamuoyu ile basın bastırılmış ve gerçek vatanseverlik eğiliminin ödülü zindan olmuştur. Hükümetimizin devrimci kuvvetlerle bağlantılı olduğundan artık emin olduğu, dolayısıyla da uygar ulusların aydınlanmış adetleriyle yargılanmayı hak eden iki Amerikalı, Başkan Zelaya'nın dolaysız emriyle öldürülmüştür. İdamlarının insanlık dışı işkenceleri takip ettiği söylenmektedir. Managua'daki konsolosluğun tehdit altında olduğu artık resmi olarak kayıtlara geçmiştir. Birleşik Devletler hükümeti devrimin Nikaragua toplumunun çoğunluğunun isteklerini Başkan Zelaya'nın hükümetinden daha iyi temsil ettiğine inanmaktadır. Bu şartlar altında başkanımız Başkan Zelaya'nın hükümetine karşı onunla alışılmış diplomatik ilişkileri sürdürmeyi uygun kılacak olan saygı ve güveni artık hissetmemektedir. Bu mesajın ciddiyetini yanlış anlamak mümkün değildi. Nikaragua elçisi mektup eline geçince yüreğimizden yaralandık, adeta felç olduk dedi. Zelaya da şaşkın vaziyetteydi. Taft yönetimiyle araları iyi olan Meksika ve Costa Rica'dan onun adına araya girmelerini rica etti. Ama kabul etmediler. Ardından Meksikalılar ile Amerikalılardan oluşan bir heyetin Nikaragua'ya gelerek Cannon ve Gross davalarını soruşturmalarını önerdi. Ve bir hatası ortaya çıkarsa istifa etmeye söz verdi. Taft savaş gemilerine Nikaragua'nın her iki kıyısına yanaşmalarını, deniz piyadelerini ise Panama'da toplanmalarını emrederek karşılık verdi. Daha sonra adlandırılacağı üzere Knox notası, Birleşik Devletler'in Zelaya ortadan kalkana kadar pes etmeyeceğini açık seçik belirtmekteydi. Ona karşı duran Amerikan askeri kuvvetleri dikkate alınırsa, Zelaya'nın boyun eğmekten başka seçeneği yoktu. İstifasını 16 Aralık 1909'da verdi. Millet Meclisi'ne veda konuşmasında ayrılışının barış getireceğini ve her şeyden önce de Birleşik Devletler'in bu ülkenin kaderine sürekli müdahale etmesine yol açan düşmanlığına bir bahane yaratmasının önüne geçeceğini umut ettiğini söyledi. Birkaç gün sonra da Corinto'nun Pasifik limanından bir gemiye binerek sürgüne doğru yola çıktı.